Ayrım 8.
Durmadan onların bu benzerliği oluşturmasını istiyordu. Ama hiç zora başvurmadan, incelikli ve gizli bir biçimde belli ediyordu bu isteğini. Bu yönde ufacık bir belirti gördüğü zaman da sevinçle karşılıyordu bunu. Hastalar her zaman adamların her birinin gerçekten istediği şeyi veriyorlardı yalnızca. Ortada hiçbir haksızlık yoktu ve Deborah o günün erken saatlerinde Hobbs'un kırık kol bileğinin yalnızca onun akıl hastası olarak koğuşu boylamasını bir süre daha ertelediğini anlamıştı. Doktora bunları söyleme isteği duydu ve hiçbir haksızlık yapılmıyor dedi. Doktora çok kapalı bir anlatım gibi gelmişti bu. Ortada yatağa düşen bir hasta, kaburgaları kırık bir başka hasta, kırık bilekli Hobbs, parmağı kırık bir başka hasta bakıcı, gözleri morarmış, yüzleri berelenmiş iki hemşire vardı oysa. Gitmek üzere ayağa kalktı. Deborah'ın söylemek istediğinden başka bir şey söylemesini sağlayamamıştı. Deborah, hayallerini yıktığı için doktorun ona öfke ve nefret duyduğunu anlamıştı. Derken kapı aceleyle açıldı ve doktor kapıya doğru yürüdü. Yemek tepsisini salona getiren bir başka hasta, Helen'di gelen. Deborah doktorla birlikte salondayken öğle yemeği servisine başlamışlardı demek. Bir an için Helen'in yalnızca güneşli bir yer olduğu için yemeğini bu salonda yemek istemiş olabileceğini düşündü Deborah. Ama Helen'in yüzüne bakınca yok, güneş için değildi bu. Doktor Helen'e sert sert bakıp kendi odana git Helen dedi. Helen geriye doğru tek ve zarif bir adım attı ve hızlı bir kol hareketiyle birden tepsiyi Deborah'ın kafasına fırlattı. Deborah onun o güzel baleyi andıran hareketine bakıp bu güzelliğe imrenirken dünya ansızın infilak etmiş, sağanak halinde sıcak ve sulu yiyecekler, karmakarışık parça parça şeyler ve de bir parıldayan tepsi kenarı yağdırmıştı başına. Deborah dönüp koğuş doktoruna baktı ve adamın korkuyla gerileyerek duvara yaslandığını gördü. Mesleğini uygularken kullandığı o sakin ses tonundan çok farklı bir ses tonuyla ''Vurma bana Helen, vurma bana!'' ''Elinin ne kadar ağır olduğunu biliyorum.'' diyordu doktor. Onun çığlığının hemen arkasından bir alay hasta bakıcı içeri doluşup güçlü kolları ve gergin, korku dolu yüzleriyle balerinin üzerine çullandı. Helen bir harman dövme makinesi, adamlarsa buğday taneleri gibi görünseler de ufak tefek bir kadın için bu kadar adam biraz fazlaymış gibi geldi Deborah'a. Yüzünden ve saçlarından damlayan pisliğin altından güle güle Helen o altılıya bir gir bakalım dedi. Ne dedin diye sordu doktor. Üstünü başını düzeltiyor, aynı şeyi yüz ifadesinde de yapmaya çalışıyordu. Dedim ki rölev, sufle, sürüklenip götürülüyor. Deborah soğuk tulum için taşınan yatağın sesini duydu. Doktor arka odalardan birinde başlayan bir çığlıkla ilgilenmek için telaşla dışarı fırladı. Deborah bir yerinin kanayıp kanamadığını merak ederek pislik içinde tek başına orada kaldı. Geçirdiği heyecan yüzünden üstünü başını temizlemek için bir hasta bakıcıyı bulup banyoyu açtırana değin yarım saat geçti. Tıpkı her yerde olduğu gibi burada da saldırganlar saldırıya uğrayanlardan üstün tutuluyordu. Ne de olsa dünyadan fazla kopmamış kişilerdi saldırganlar. Bütün bu olanlara sövüp saymayı kurdu Deborah. Helen'i sert bir biçimde sindirmişlerdi gerçi ama ona önem veriyorlardı. Onunla ilgileniyorlardı. Kendisini Helen'in öğle yemeğinden arıtınca yatağına gitti. Yarısını cam kenarında yatan bir hastanın yediği yemeği soğumuş bir halde yatağının üzerinde duruyordu. ''Ye canım'' dedi yatağında oturan sabık kralın karısı. ''Daha sonra içinden çıkaracaklar nasıl olsa.'' ''Hayır'' dedi Deborah tepsideki türlüye bakarak. ''O işi çoktan yaptım ben.'' Suikaste uğramışın karısı ona sert sert bakarak ''Bak canım şu halinde erkekleri hiçbir zaman tavlayamazsın'' dedi. Kadın konferansı ile ilgilenmek için Deborah'ın arkasına döndü ve Deborah birden Helen'in neden içeri girip onu incitmeye çalıştığını anladı. Bir saat kadar önce daha doktor onu çağırmadan Helen Deborah'ın yanına gelip oldukça anlaşılır bir biçimde konuşarak bir mektupla birlikte gelen bazı resimler göstermişti ona. Helen tecrit odasında tutuluyordu. Çünkü dilediğinde ona kemik kırma gücü veren öfke ve şiddetinden herkes korkuyordu. Ama o gün kapısı açılmıştı ve Deborah'ı görmeye gittiğini kimse fark etmemiş ya da ikisinin resimlere ilişkin küçük gizlerini paylaşmalarını duymamıştı. Helen bir süre sonra resimdeki kişilerin kim olduğunu tek tek anlatmış, bir resme geldiğinde bu kızla üniversitede birlikteydik demişti. Gerçek dünyada bir karabasan biçimindeki o çorak ülkede duran hoş bir kızdı bu. Sonra Helen resmi geri alıp Deborah'ın yatağına uzanmıştı. Çekil git, yorgunum demişti. Bunu söylerken Helen olduğu için Deborah hiç karşı çıkmadan odayı terk edip koridora çıkmıştı. Az sonra da bir hasta bakıcı Helen'i orada bulup kendi odasına göndermesini söylemişti. Deborah şimdi Helen'in resmin uyandırdığı utanç ve acıya tanık olduğu için onu rezil etmek amacıyla saldırdığını anlıyordu. Sert yumruklarla bakışların ve açık saçık sözlerin altından ansızın ortaya çıkan gizli kırılganlığı artık yansıtmasın diye bu aynanın kirletilmesi gerekiyordu. Filozof diye mırıldandı Deborah kendi kendine ve elini uzatıp kulağının arkasından bir yemek kırıntısı çıkardı. 9. Bölüm. Şimdi değişimlerimiz var, gizli dünyamız var dedi Doktor Fried. Peki o sıralarda yaşamında ne gibi şeyler oluyordu? Hatırlamak zor, her yerde nefret var gibiydi. Dünyada, kampta, okulda. Okulda da Yahudi düşmanlığı var mıydı? Yok, hayır. Okuldaki nefret daha gerçek bir nefretti. Oradaki nefret, daha doğrusu adab-ı muhaşeret derslerine karşın duyulan güçlü, şiddetli, hoşlanmama duygusu tamamen benim kişiliğime yönelikti. Ama başta salt hoşlanmama biçiminde olan bu duygu her seferinde etkin bir öfke ya da nefrete dönüşüyordu. Bunun nedenini hiçbir zaman anlayamadım. İnsanlar gelip bana yaptıklarından sonra ya da söylediklerinden sonra seni artık ben bile savunamam diyorlardı. Yaptığımın ya da söylediğimin ne olduğunu hiç bilmiyordum. Evimizdeki hizmetçiler arka arkaya çekip gidiyorlardı. Sonunda bitmez bilmez bir alay yürüyüşe dönüşmüştü bu neredeyse. Ve ben sürekli özür dilemek zorunda kalıyordum. Ama ne için ve neden olduğunu hiç bilmiyordum. Bir keresinde en iyi arkadaşıma selam verdiğimde başını çevirmişti. Nedenini sorduğumda yaptıklarından sonra ha demişti. Bir daha da benimle konuşmadı ve ben neler olup bittiğini hiçbir zaman anlamadım. Bu konuda bazı gerçekleri, senin yapma gereğini duyduğun ama arkadaşlarını kızdıran bir şeyleri saklamadığından emin misin? Durmadan tahmin etmeye, düşünmeye, hatırlamaya çalışıyorum ama hiçbir fikrim yok, hiç yok. Bu olay ne gibi duygular yarattı sende? Bir süre sonra yalnızca bir karanlık ve kaçınılmaz olanın yarattığı şaşkınlık kaldı. Kaçınılmaz olanın yarattığı şaşkınlık mı? Hiçbir yasanın olmadığı, yalnızca gittikçe yaklaşan bu korkunç yıkımın, İmhoff'un olduğu bir dünyada, bu yıkımın o dünyayı karartması kaçınılmaz bir şey. Gene de neden bilmiyorum, bu yıkımın yaklaşması hiç durmadan ummadığım yönlerden darbe yemek acı veriyor. Belki de yalnızca bu dünyada hep şoka uğratılmayı ve korkutulmayı beklediğin için oluyordur bu. Yani aldatmacaları, kandırmacaları ben mi yaratıyorum? Ama aldatmacaları kendin oluşturmak zorundaydın değil mi? Yoksa hiçbir şeyi anlayamazdın. Deborah'ın gözlerinin önünde yalnızca Sun'un gelmesini beklediği yıllarına ilişkin bir anı canlandı. Yahudi düşmanı kamptan alınmıştı ama yaşamının rengi belirlenmişti artık. Yalnızca umutsuzluk gitgide koyulaşıyordu. Sürekli tek başına oturup resim yapıyordu. Öyle diyorlardı ama resimlerini kimseye göstermiyordu. Resim defterini bir kalkanmış gibi sıkıca tutarak gittiği her yere götürmeye başlamıştı. Bir keresinde aylak aylak gülüşüp duran oğlanlarla kızlardan oluşan bir gruptayken defterin içindeki bir resim kayıp yere düşmüştü. Olanlardan biri resmi yerden alıp "Hey, nedir bu? Kim düşürdü bunu?" demişti. Çok sayıda figürün yer aldığı karmaşık bir resimdi bu. Grubun üyeleri birer birer resmin kendilerine ait olmadığını söylemişti. "Hayır, benim değil. Benim değil. Hayır, hayır. Sıra bitene değin." Oğlan sonunda gene Deborah'a bırakmıştı. "Senin mi bu?" "Hayır." "Aa, hadi canım, itiraf et." "Hayır." Deborah çocuğa biraz daha yakından bakınca ona yardım etmek istediğini, resmin kendisine ait olduğunu itiraf edip ötekilerin gülmesiyle cezalandırmaya razı olursa onu savunacağını anlamıştı. Oğlan ona iyilik etmek istiyordu ama bunun Deborah'a nelere mal olacağını bilmiyordu. "Senin mi?" "Hayır, değil." Görüyorsunuz, dedi doktora buruk bir sesle, bana sanatımı yatsıttılar. Ama anlamıyor musun, o çocuk bunu yapmaman için sana yalvarmış. Ötekilerin hiçbiri de gerçekte gülmemiş. Sen yalnızca onların gülmesinden korkmuşsun. Yalan söylemenin nedeni yalnızca sensin. Deborah öfke ve korkuyla doktora baktı. Hep gerçeği söyleyip bu uğurda ölmek gerekiyor demek. Deborah öfkeyle yerinden kalkıp doktorun masasına gitti ve hepsinin görünürdeki suçlamalarına yanıt olarak bir resim yapmaya başladı. Kabahati onda buluyormuş gibi görünen doktora, Koro'ya, onun bitmez tükenmez hoşnutsuzluğuna ve pek çok insanın sözlerine yönelik bir yanıttı bu. Bir süre öfke içinde resim yaptı ve işini bitirince resmi doktora uzattı. Öfkeyi açıkça görebiliyorum ama açıklaman gereken bazı simgeler var burada. Taçlar, asalar, kuşlar. O kuşlar bülbül, çok güzel kuşlardır. Görüyorsunuz, genç kızın her türlü olanağı var. Paranın satın alabileceği her türlü olanak. Ancak kuşlar onun saçlarını yuva yapmak ve o taçları süslemek için kullanıyorlar. Kemikleriyle de asayı parlatıyorlar. Kız taçların en güzelini, asaların en büyüğüne sahip ve herkes şanslı kız, ne çok şeyi var diyor. Doktor Fried hastasının korku içinde durmadan geriye çekilip kaçtığını görüyordu. Ama yakında gidecek hiçbir yeri kalmayacak, kendi yıkımını tasarlarken kendi kendisiyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktı. Deborah'a dikkatle baktı. Deborah hiç değilse bu savaşımı ciddiye alıyordu şimdi. Eski duyumsamazlığı yok olmuştu. İçinde bir umudun ve bu umutla birlikte benzersiz bir coşkunun doğduğunu duyumsamaya başladı doktor. İçinden bir ses bu kızın sağlığına kavuşmasının hala olanaklı olduğunu söylüyordu. Doktor, Deborah bunu sezerdi, ona meydan okuyup kendisini sonsuza değin yereğinin gerçek olduğunu kanıtlama savaşımına mahkum eder korkusuyla heyecanını yüzünden belli etmemeye çalıştı. Taç ve bülbüller diyordu Deborah iğneleyici bir ses tonuyla. Resmi saklayın. Ders verdiğiniz o bilgili doktorlarınıza gösterebilirsiniz onu. Çizgisel perspektifi anlamak için normal olmanın gerekmediğini söyleyin onlara. Perspektifin türüne bağlı bir şey değil bu, dedi doktor. Ama galiba bu resmi kendim için saklayacağım. İçindeki yaratma gücünün bu hastalığa karşın gelişip ürün verecek kadar büyük ve derin boyutta olduğunu bana hatırlatması için. Deborah, Carla'nın koridordan çıkıp ona doğru geldiğini gördüğünde koğuşta yere oturmuş aylak aylak Antarab Bey'le buluşacağı anı bekliyordu. Hey dev! Carla, burada olduğunu bilmiyordum. Carla çok yorgun görünüyordu. Dev, nefretin hep hücrelerin içinde tıkılı kalması canıma yetti artık. Sonunda sesim kısılana kadar bağırabileceğim bu yere gelmeye karar verdim. Birbirlerine bakıp gülümsediler. D'nin hiç de en kötü koğuş olmadığını, yalnızca en dürüst yer olduğunu biliyorlardı. Önceki koğuşların korumaları gereken bir statüleri ve sürdürmeleri gereken biçimsel bir uyumlulukları vardı. Cehennemin eşiğine gelmiş kişilerin şeytandan ödü kopuyordu. Zaten cehennemin içinde olanlar içinse şeytan özel biri değildi. Yalnızca başka biriydi, o kadar. Dolayısıyla A ve B koğuşları yalnızca küçük hastalık belirtilerini fısıldayıp yatıştırıcı ilaçlarını alıyor, büyük gürültülerden, açığa vurulan acılardan ve şiddetli umutsuzluklardan dehşete düşüyorlardı. Gerçi saldırgan kadınlar koğuşu zaman zaman bir sandal gibi yalpalıyordu. Ama hastaları gizli deliliğin karmaşık ve güvenilmez akıntılarından uzak duyuyorlardı kendilerini. Hastalar kimi zaman birbirlerine bu hastaneye gelmeden önceki yaşamlarını anlatıyor ya da dedikodu yapıyorlardı. Yatsımak isteseler bile işsiz, güçsüz ve dünyayla bütün bağları kopmuş olanların böyle bir eğilimleri vardı. Şimdi bu kişilerin dünyaları akıl hastalarıyla doluydu ve bu dünya duvarlarla, koğuşlarla sınırlandırılmıştı. Daha önce neredeydin? Crown Hastanesi'nde. Jesse de orada kalmıştı. Concord'da tanımıştım onu. Concord'un hangi koğuşunda? 5 ve 18'de. 7'de de bir arkadaşım vardı. Orasının tam bir tımarhane olduğunu söylemişti. Allah kahretsin, öyleydi ya. Hesket diye bir başhekim vardı. Kendisi hastalardan daha üşütüktü. Hesket, koridorda kendisinden geçmiş bir halde yürümekte olan Helen yanlarından geçerken birden irkilmişti. Kısa boylu, zayıfça biri miydi? mavi gözlü, reyleri pek söyleyemiyor. Başını da bu şekilde yukarı kaldırır mıydı? Evet, ta kendisi, alçak herif. Montsen Meri'de dayak yemiştim ondan. Helen konuşmasını sürdürürken onlardan uzaklaşıp yine o esrik haline döndü. Lee Miller düşünceli düşünceli kulağını ovuşturdu. Montsen Meri, hatırladım, Doris de oradaydı. Doris River. O da kim? Aa, ufaklık, sen gelmeden önce buradaydı o. Adını duyduğum her türlü tedaviyi tanımıştı ve bir tahta kurusu kadar kaçıktı. Burada 3 yıl kaldı. Sonra nereye gönderdiler onu? Hiçbir yere. Şimdi dışarıda yaşıyor ve bir işte çalışıyor. Kulaklarına inanamamışlardı. İnsan böyle bir şeyi becerebilir miydi gerçekten? Bir başarıdan, bu yerin bir amaç değil araç işlevi yaparak bir insana kazandırdığı bir başarıdan söz edilebilir miydi gerçekten? Lee'yi soru yağmuruna tuttular ve sonunda Lee, dinleyin, Doris'i burada D koğuşundayken tanımıştım ama başarı formülünün ne olduğunu bilmiyorum ve buradan ayrıldığından beri de görmedim onu. Bütün bildiğim dışarıda oldu ve bir işte çalıştı. Şimdi Allah'ın belaları, beni rahat bırakın dedi. Hastalar arkalarına dönüp salona, banyoya, koridorun öbür ucuna ve yataklarına doğru dağılıp gittiler. Akşam geceye dönüştü. Suikaste uğramışın karısı aylık özgürlüğe kaçışlarından birine kalkıştı gene. Paldır küldür körü körüne yemek tepsilerini topladıktan sonra kapatılan koğuş kapısına doğru attı kendini. Deborah ayakta duruyor, Koro'nun ezgilerinde hatalarının bitmez tükenmez öyküsünü dinliyordu. Uğultusunun tam ortasında Antera bir haykırdı. Bak bakalım, dışarı çıkıp yaşayabilecek misin hiç? Bak bakalım, dışarı çıkıp çalışabilecek misin ve bir insan olabilecek misin hiç? Düzdağının verdiği korkudan Deborah'ın başı döndü. Dış dünya ve bu dünyadaki varlıklar sanki hiç onlarla aynı masalarda yemek yememiş ya da onların ölümlü ve anlaşılmaz yaşam süreçlerine hiç katılmamış gibi yabancı geliyordu ona. Öykünmeyi beceremediği bütün o basit görünüşlü eylemler gene derinliksiz bir biçimde bir sessiz film dizisi gibi gözünün önünden geçti. Genç kızların selamlaşmaları, birlikte yürümeleri, korku duymadan okula gitmeleri, güzel kızların flört edip evlenmeleri, aklına Helen ve onda güzel bir okul arkadaşının resmini görüp anlayan yüzü yok etme isteği uyandıran o korkunç ezinç geldi. Sen onlardan değilsin diye haykırdı Langtemeon, YR'den onu korumaya çalışarak. Bütün öteki anneler küçük kızlarıyla gurur duyuyorlar diyordu Koro. İşler her zamankinden kötü gittiğinde kullandığı o öfkeli ve alaycı ses tonuyla. Şu senin ünlü doktorun sayesinde buradan kurtulacaksın ha diye kükredi Sansür. Durmadan gizleri anlatıp sonsuza dek güvenlik içinde olabileceğini mi sanıyorsun? Ölümden başka ölümler, daha kötüleri de vardır. Gözlenmek ve gizlenmek zamanı şimdi diye fısıldadı İdat. Ender olarak ortaya çıkan ve gizleyici denen tanrı. Deborah, ardı arkası kesilmeyen çekişmelerin ve bir görünüp bir kaybolan tanrılarla koro üyelerinin yüzleri arasından bir karikatür gibi derinliksiz, perspektifsiz bir biçimde koridorda yürümekte olan Macpherson'ın figürünü gördü. Ona sesleneceğim, yardım isteyeceğim dedi hepsine birden. Hadi seslen diyerek güldü Anterabbe. Dene bakalım. Sonra da yanık kokuları saçarak Deborah'ın yanından geçip gitti. Aptal. Macpherson Deborah'ın yanından geçiyordu. Birazdan uzaklaşmış olacaktı. Deborah ona yaklaştı ama konuşamadı. Bir elini hafifçe oynatarak onun dikkatini çekmeye çalıştı. Macpherson göz ucuyla ona bakınca Deborah'ın bakışındaki heyecan ve gerginlikten garip bir biçimde bükülmüş elinin tuhaf, neredeyse kasılmayı andıran hareketleri dikkatini çekti ve Deborah'a doğru döndü. Dev, ne var? Deborah konuşamıyordu. Gövdesini ve elini hafifçe kımıldatmanın dışında başka bir şey yapamadı. Ama Macpherson onun panik içinde olduğunu anlamıştı. Bekle Deborah dedi. Mümkün olduğu kadar çabuk dönerim. Deborah beklemeye başladı. Öteki duyuları körelirken korkusu gitgide büyüyordu. Artık her şeyi bulanık görüyor, kulakları güçlükle işitiyordu. Dokunma duygusu da kaybolmak üzereydi. Bu yüzden kendi teni ve giysileriyle teması somutluğunu yitirmeye başlamıştı. YR'den gelen mırıltılar sürüyordu. Bir süre sonra kuyunun bir eter kloroform karışımını andıran ağır, pis kokusuna insan kokusu karışınca bu insanları görmeye çalışması gerektiğini düşündü Deborah. Her şey bembeyazdı. Hemşireler gelmişti herhalde ya da kar yağıyordu. Deborah, beni duyabiliyor musun? Macpherson'ın sesiydi bu. Gerilerden bir ses. Bunların hepsine ne oldu bu gece diyordu. Macpherson hala onunla konuşmaya çalışıyordu. Deb, korkma, yürüyebilir misin? Deborah düzgün yürüyemiyordu. Ayaklarını sürmeye başlayınca birisi onu tutmak zorunda kaldı ve Deborah bu kişiye yaslanarak sürüne sürüne koridorun sonunda onu bekleyen açık tuluma doğru yürüdü. Neredeyse gönül borcu duyarak tulumun üzerine çöktü ve ıslak çarşafın ilk soğuk şokunu duyumsamadı bile. Uzun bir zaman sonra kendisine geldi. Bir süre soluk alıp verdikten ve kendi soluk alıp verişini dinledikten sonra uzun uzun içini çekti. Yanı başına gelen bir ses, "Deb, sen misin?" dedi. "Carla, evet." "Ne oldu?" "Bilmiyorum," dedi Carla. "Ben buranın yabancısıyım. Bu gece bütün koğuş çıldırmaya başladı besbelli." "Başladı mı?" Kısa bir süre gülüştüler. "Kaç saat oldu?" dedi Deborah. "Hemen benim arkamdan kriz geçirmişsin. Yan odada Helen yatıyor. Lena da orada ve Lee Miller da histeri krizi geçiriyor. Gece vardiyasında kim var?" "Ops." Carla'nın sesindeki hoşnutsuzluk apaçıktı. Keşke Macpherson olsaydı. Yavaş yavaş gerçek dünyanın içeri girmesine izin vererek bir süre söyleştiler. Birbirleriyle konuşmaktan zevk alıyorlardı. Ama birazcık da olsa dost olduklarını itiraf etmeye ikisinin de cesareti yoktu. Carla, Helen'la doktorun seanslarından birini nasıl dinlediğini anlattı. Helen'ın saldırganlığından ötürü seansları koğuşta yapılıyordu. "Sessizlik korkunç bir şey," dedi Carla. İhtiyar Craig, Helen'ın sessizliğine daha fazla dayanamadı ve kendi kendine konuşmaya başladı. Çok geçmeden sesini yükselttikçe yükseltip sinirlenmeye başladı. Helen'ın her an "Sakin olun doktor, ben buraya size yardım etmek için geldim," demesini bekledim. Doktor odadan çıktığında tıpkı bizlerden biri gibi görünüyordu. Tamamen kendine gelmiş durumda olan Deborah gerilmeye başladı ve ayaklarıyla ayak bileklerindeki kan dolaşımının engellenmesinden gelen artık iyi bildiği kemik ağrısını duyumsadı. Bitişiğindeki yatakta yatan Carla'nın devinimsiz mumya tümseğini de görebiliyordu.